Ayrım 42. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 582. Baron Kang gözlerini ordusundan ayırmıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Unutulmuş olabileceğimden korkuyordum. Son askerde meydandan çıktığında Şeyh Dükü yanıma geldi. "Ne gösteri ama," dedi. "Rezil oldun, barbarca davrandın. Haydi gel hemen." Kolumdan çekti. Fakat ben kalıp haline dökülmüş kırmızı toprağa sanki ayaklarım çivilenmiş gibi hareketsiz duruyordum. Birden diktatör bize baktı. Şeyh Dükü onun bu saraylı tavrının altında ezildi. "Sevgili Baron Kang, sizi bu güzel günde aramızda görmek ne büyük bir zevk. Bugün sevgili yeğenim Lu Dükü için havada zafer kokusu var." Katayların davranışları çok katı kalıplar içine sıkışmıştır. Efendim zavallı bir otlakçıdan başka bir şey olmamakla beraber bütün Katay sarayları onu dük olarak kabul ediyordu. Ayrıca Orta Krallık'ta babadan oğula bakanları tarafından saygıyla muamele görmeyen hiçbir gerçek dük bulunmamakla beraber yine hem özel meclislerde hem de halk arasında göksel bir kişilik, Sarı İmparator'un gerçek torunu kabul edilmeyen bir dük de yoktur. Baron Kang devletin yöneticisi olsa bile daha alt dereceden bir baronun bir dükün huzurunda bulunduğu zaman yapması gereken fiziksel hareketleri mümkün olan en asgarisini yaptı. Baron Kang sonunda konuştuğunda sesi de en az yüzü kadar ifadesizdi. "Kölesi olduğum yeğeninizin gece vaktinden önce burada olması gerekiyor. Sanırım onunla kalacaksınız." "Aslında emin değilim. Mabeyinci ile biraz önce konuştum. İki ayağı bir pabuca girmiş durumda. Tabii bu anlaşılabilir bir durum. Ne de olsa bu her zaman olmayan bir kaplumbağa günü. Ama dükün amcasının ziyareti de her gün olan bir şey değil. Öyle değil mi baron?" "Gök bizi şımartmak ister gibi görünüyor dük. Kasvetli kulübemde memnuniyetle kalabilirsiniz." "Çok naziksiniz baron. Bunu itiraf etmeliyim. Kahyanızı kendim bulacağım. Çok düşünmeye gerek yok. Bunu yapabilirim." Dük bana döndü ve "gel benimle," dedi. Tam o sırada Baron Kang'a baktım. Gözlerini benden kaçırarak düke baktı. "Köleniz benimle kalacak," dedi. "Çok lütufkarsınız. Doğal olarak onun da sarayda kalmasına izin vereceğinizi umuyordum. Fakat bunu dile getirecek değildim." "O sarayda kalacak dük, konuğum olarak. Böylece özgürlüğüme kavuşmuş oluyordum." Şeyh Dükü öfkeden deliye dönmüştü. Ama yapabileceği bir şey de yoktu. Baron Kang diktatördü ve hepsi bu kadardı. Bir ikinci kahya tarafından Çi Sarayı'nın bir odasına yerleştirildim. Bana, "Efendi sizi kaplumbağa falından sonra kabul edecek," dedi. "Köle miyim?" diye sordum hemen konuya girerek. "Hayır," dedi. "Baron Kang'ın şerefli bir konuğusunuz. İstediğiniz gibi gidip gelebilirsiniz. Ama Şeyh Dükü sizi yeniden ele geçirmek isteyebileceğinden..." "Dışarılarda dolanmayacağım. Burada kalacağım. İzin verilirse tabii." Diktatör tarafından çağrıldığımda gece yarısını geçiyordu. Beni dostça karşıladığını söyleyebilirim. Ne yüzü ne de vücudu herhangi türden bir duygu belirtmiyordu. Kural haline almış bir dizi eğilme, geri çekilme ve el hareketlerinden sonra sağına bir hasırın üzerine oturmamı işaret etti. Tül bir perdenin ardında iki kadın elem dolu bir müzik çalıyordu. Sanıyorum cariyeydiler. Oda Katayların orkide kokulu yağ ağını verdiği yağla dolu tek bir bronz lambayla aydınlatılıyordu. Kokusuz orkideden yapılmamakla beraber bu yağ çok özenle bir tür çiçek kullanılarak ayrıca kokulandırılmıştır. Oldukça da pahalıdır. "Görüyorsunuz," dedi baron, "sizi şeref yerine sağıma alıyorum." Ben başımı eğdim. Fakat epey şaşırmıştım. Orta krallıkta şeref yeri eş sahibinin sol tarafıydı. Baron şaşkınlığımı tahmin etti. Barış zamanı şeref yeri sol taraftır. Savaş zamanı ise sağ taraf. Şu an savaştayız Cyrus Pitama. Bu garip ismi hiç zorlanmadan söylüyordu. Katay'da hafızası onun kadar güçlü bir başka kimse olmadığı söylenir. Artık köle değilsin. "Müteşekkirim sayın baron," diye başladım söze. Lütufkar bir el sallamayla sözümü kesti. "Fan Chi'yi Batı çölünün ötesindeki büyük kralla ilişkili olduğunu söylüyor. Ayrıca kendisinin dostu olduğunu da. Bu durumda sana, senin sevgili dostumuz ve akrabamıza davrandığın gibi davranmalıyız." Gözlerim yaşla dolmuştu. Heyecandan bitkin düşmüştüm. Sadece "sonsuz teşekkürler" diyebildim. "Evet, evet, bu konuda Konfüçyüs'ün felsefesini izlemekten başka bir şey yapamam. Nereye gitsem bu ilahi bilgenin övgüsünü işitiyorum," dedim. En az sizin kadar değerli bir insan diye devam ettim. Baron kendisini uzun uzadıya övmeme izin verdi. Bu sırada yüzdeki o ifadesiz duruşun zorluğu bir yana gerçekte bir sanat eseri olduğunu farkına vardım. İktidar sahibi birçok insan gibi Baron Kang da yeterince övülmüyordu ve ben de Katay'ın dört denizinde hiç karşılaşmadığım bir övgüyle karşılaşmıştı. Aslında onu o kadar memnun etmiştim ki benim için derhal mayalanmış erikten bir şarap istedi. Şaraplarımızı içerken bana Pers ülkesi, Magadha, Babil hakkında sayısız soru sordu. Sus'taki saray hayatını tasvirim onu büyüledi. Satraplıkların nasıl yönetildiğini ayrıntılı olarak öğrenmek istiyordu. Demir havcılığını öğrenmiş olmam onu oldukça memnun etti. Metal işçilerine bu konuda ders vermemi umuyordu. Benden Pers savaş arabalarını, zırhları ve silahları anlatmamı istedi. Sonra aniden sustu. Özür diler bir tavır takındı. Kültürlü iki adamın savaştan bu kadar çok söz etmesi hiç de yakışık almıyor dedi. Bu olsa olsa savaş sanatında ustalık kazanmış, kaba saba insanların yapabileceği bir iş diye tamamladı sözlerini. Fakat şartları göz önüne aldığımızda bu konuşmamız anlaşılabilir Sayın Baron. Ülkeniz savaş halinde. Aslında bu, düşüncelerimi gerçekten önemli şeyler üzerinde yoğunlaştırmam için çok yeterli bir sebep. Örneğin, bir gün bu ülkeye barışı nasıl getireceğim konusuna yoğunlaşabilirim. Eğer bu gerçekleşirse, ülkenin üzerine bal gibi tatlı bir çiğ düşecek. Böyle bir şey hiç oldu mu Sayın Baron? Her şey oldu, her şey olacak. Onun söylediği şeyin bu olduğuna inanıyorum. Zaman kipleri olmayan bir dilde insan hiçbir zaman emin olamıyor. Bizi varlığınızla ne kadar şereflendireceksiniz? Pers ülkesine mümkün olduğunca erken dönmek istiyorum doğal olarak. Bu cümleyi benim yerime o tamamladı. Doğal olarak diye tekrar etti. Fakat konuyu devam ettirmedi. Şeyh Dükün'ü bu gece sarayda gördüm. Gülümseyişe benzer bir şey yumurtanın alt kısmını değiştirmeye başladı. Çok üzgün görünüyordu. Senin arkadaşı ve kölesi olduğunu söyledi. Seni kurt adamlardan kurtarmış. Seninle kayınbabanın kralı olduğu Magadha'ya seyahat etmeyi istemiş. Ayrıca ortak olarak Champa ile Rajagriha arasında sürekli bir ticaret yolu açabileceğinizi umuyormuş. Beni fidye için elinde tutma niyetindeydi. Ticaret yolu falan söz konusu değildi. Baron şefkatle başını salladı. Evet dedi teklifsizce. Bu arada Katay dilinde iki türlü evet bulunmaktadır. Birisi resmi, diğeri ise gayri resmi. Benimle teklifsizce konuşmayı tercih etmesini iyi yayordum. Kral Ajatasattu çok ilgimi çekiyor. Hükümdarlığının ilk yıllarında Loyang'daki Gök'ün oğluna mektup yazmıştı. Mektupların kopyaları düklerin her birine gönderilmişti. Senin huşu telkin eden kayınpederin bizimle ticaret yapmak istiyordu. Sanırım hala da istiyor. Evet, aslında benim bu konuda aracı olabileceğimi umuyordu. Söylediklerine inanamadım. Tabii olarak Şeyh Dükü ile aramdaki uzun ve yakın ilişki beni onun kadar ilginç kılmıştı. Ayrıca erik şarabı beklenmedik ölçüde güçlü ve akıl karıştırıcıydı. Pers ülkesi, Hindistan ve Katay'ı tek bir dünya haline birleştirme misyonumdan uzun uzadıya söz ettim. Sus'tan Baktra'ya, oradan Çi'ine, Lu'ya, Champa'ya, Şravesti'ye, Taksila'ya giden ve sonra tekrar Sus'a dönen dairevi kervan yolunu ayrıntılarıyla anlattım. Söylediklerim anlamlı değildi fakat Baron çok nazikti. Çoğu hükümdarın aksine dikkatle dinledi. Kendine özgü ve hiç de dikkat çekici olmayan tavrıyla yavaş yavaş konuşurken seri yargılarda bulunuyordu. Söylenmemiş önemli sözcüğü ve çıkan yanlış notayı bulmakta her zaman ustaydı. Onu takdir etmeye ve hatta sevmeye başladım. Fakat ondan korkmaya da devam ettim. Sonunda rahatlamak için bir ara verdiğimde benim öngördüğüm ticaret yolunun kendisinin de hayali olduğunu söyledi. Bu oldukça nazik bir ifadeydi. Her şeyden önce bu, yüzlerce yıl birçok seyyahın rüyası olmuştur. Pers ülkesi ve batı hakkında çok az şey bildiğini söylüyordu. Fakat Ganj Ovası'ndaki krallıkları çok iyi biliyordu. Sonra onları dikkat çekici bir ayrıntıyla tarif etti. Son cümleleri şöyleydi. Ajatasattu şimdi evrensel kralı Kosala'yı ortadan kaldırdı. Birkaç daha cumhuriyeti dışında. Kısa bir aradan sonra ekledi. Hindistan'ı egemenliği altına aldı. Ajatasattu gerçekten harika bir savaşçı, adil bir hükümdar. Erik şarabı, en azından şu ana kadar kurtarıcım gözüken adamla yapılan konuşmayı süslemekten çok, çiftçileri ölümsüzleştirmek üzere bir kayanın üzerine kazılmaya layık bir sürü laf söylememe neden oldu. Ben diye konuşmaya başladı baron, nihayet sözümü bitirdiğimde. Pers ülkesinde ve şimdi Hindistan'da göksel buyruk almış birer kral bulunmasını garip buluyorum. Ben bu buyruğun sadece gökün oğluna, orta kralın efendisine gelebileceğini sanıyordum. Bizim de her zaman düşündüğümüz bu. Fakat şimdi dört denizin ötesinde ne büyük bir dünya olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Ve ben şimdi kendimizi büyük bir ambardaki küçük bir tahıl tanesi olarak görüyorum. Her neyse, gökün vekaletinin uzak diyarlardaki barbarlara da olsa bir kere daha birilerine veriliyor olmasını iyiye yoruyorum. Belki de dedim pervasızca, Ludük'üne verilir. Belki de dedi, belki de bir başkasına. Bir hizmetçi bize yıllarca toprak altında tutulmuş yumurta getirdi. Bunları küçük kaşıklar kullanarak yedik. Yumurtalar sanki küf tadındaydı. Sonraları Sus'ta ve Halikarnas'ta çok yumurta gömecek olmama rağmen bunların hepsi çürüyüp gidecekti. Ya Katay toprağı bizimkinden farklı ya da Kataylılar yumurtayı bizim bilmediğimiz bir biçimde hazırlıyorlar. Baron sorduğumdan daha çok soruya cevap vermeme neden oluyordu. Batı'yı inanılmaz derecede merak ediyordu. Fakat zaten her şeyi o kadar merak ediyordu ki sanki bir Yunan'dı. Ona akşamki kaplumbağa kabuğu falı hakkında bir şeyler sormaya kalktığımda başını iki yana salladı. Bunu tartışmam, lütfen beni bağışla. Fakat sesinin tonundan anlayabildiğim kadarıyla fal mükemmel derecede iyi çıkmıştı. Kay ile olan ilişkilerimiz genelde iyidir. Fakat Dük, Chao'ya bu korkarım iyi bir adam değil, sığınma hakkı verdiğinde iki ülke arasında gerilim çıktı. Düşmanımızı taş kapılara bu kadar yakın bir yere yerleştirmelerini kabalık olarak algıladık. Burası yönetimden memnun olmayanlar için bir toplanma noktası haline dönüşebilirdi. Bunu protesto ettik. Fakat Kay'in yaşlı dükü aksi bir adamdı. Ayrıca sorun çıkarmaya da bayılırdı. Böylece eski dükümüzün iddialarını güçlendirir tarzda hareket etti. Baron hafifçe iç geçirdi ve sesli biçimde giyirdi. Bereket versin ki Dük Chao eceliyle öldü. Bundan sonra iki ülke arasında her şey iyi gitti. Ya da biz böyle sanıyorduk. Fakat sonra... Ah, çok ama çok ilginç bir devirde yaşıyoruz. Kataylılar ilginç sözcüğünü Yunanlıların katastrofik sözcüğünü kullandıkları şekilde kullanırlar. Dük Ting, kardeşi Chao'nun yerine geçti. Değersiz büyük babama da başbakanlık görevi verildi. Aynı şeyler benim için de geçerliydi. Büyük Katay lordları kendilerini daha ziyade harem kilerini basmaya hazırlanan harem ağları gibi ifade ederler. Büyük babam öldüğünde katiplerinden birisi Yang Huo, İsimli bir yaratık kendisini başbakan ilan etti. Oysa sadece bir şövalye olduğundan bu hiç de uygun değildi. Cesaretimiz temelinden sarsılmıştı. Baron kaşığını indirdi. Beraberce onun şeytani zihninin eserlerini dinledik. Sonra önümüze konserve kayısı getirildi. Bu Katay'daki meyveler arasında en değerlisidir. Kayısı hiç sevmedim. Fakat diktatörün bana sunduklarını iştahımı göstere göstere bitirdim. Bu derin cesaret kırıklığının gerçek doğasını her zaman olduğu gibi Baron Kang'dan değil başkalarından öğrendim. Yang Huo iktidarı ele geçirmişti. 3 yıl boyunca mutlak diktatördü. Birçok gayrimeşru hükümdar gibi o da halk arasında çok itibar görüyordu. Hatta Dük'le 3 baron ailesine karşı ittifak yapmaya bile çalıştı. Dük, Ting'e başbakanı olarak hizmet ediyorum diye der dururdu. Bu şekilde Chu sülalesi Lu'daki meşru hakimiyetini yeniden kazanabilir. Bu gerçekleştiğinde gökün vekaleti dükümüze, tanrısal tanın varisine dönecektir. Dük Ting kendisiyle zorba arasında olabildiğince mesafe bırakacak kadar mantıklıydı. Mesafeden kastım şu, sürekli hava çıkıyordu. Başkente sadece atalarla konuşmak zorunda olduğunda geliyordu. Onun yerinde olsaydım Yang Huo ile ittifak yapardım, bunu itiraf etmeliyim. Beraberce baron ailelerini ortadan kaldırabilirlerdi. Fakat Dük ürkek biriydi. Ayrıca kendisini gerçek bir hükümdar olarak düşünme muhayyelesine de ya da bilgisine de sahip değildi. Ailesi 5 kuşaktır 3 ailenin baskısı altındaydı. Bu nedenle o dava çıkıyordu. Sonunda Yang Huo haddini aştı. Baron Kang'ın babasını öldürmeye kalktı. Fakat Chi güçleri şeflerin etrafında toplandı. Ve Yang Huo ulusal hazinesinin çoğunu da yanına alarak Kay'e kaçtı. Lu hükümeti Asi'nin çalınmış hazineyle birlikte iade edilmesini istedi. Bu talep önemsenmediği zaman Kay ve Lu arasındaki ilişkiler bozuldu. Baron bana biz konuşurken bile kendinden emin bir şekilde Yang Huo'nun doğuda bir Chou yaratmak yani gerçek göksel imparatoru geri getirmek üzere geri dönüşünü planladığını söyledi. Yang Huo oldukça ikna edici bir adam olmalı. Lu'da gizli hayranları olduğu kesin, özellikle de eski adetleri savunanlar arasında. Bildiğim kadarıyla hiç geri dönmedi. Chi ailesi çok güçlüdür. Baron Kang da çok zeki ve korkulacak bir adamdı. Baronla karşılaştığımda 8 yıldır başbakandı. Mutlak diktatör olmakla beraber Yan Huo'dan hala korkuyordu. Bu arada en yetenekli subaylarından biri olan Pi Şatosu komutanının isyanı da onu çok sarsmıştı. Soylular çoğu imparatorluğunun dağılmasından bu yana kendilerine kaleler inşa etmekteler. Başlangıçta bu şatolar hırsızlara, düşman ordulara karşı savunma amacıyla yapılıyordu. Fakat zamanla bu kaleler belli bir ailenin gücünün dışa dönük göstergesi haline aldı. Her aile evlilik, ihanet ve isyan gibi yolları kullanarak mümkün olduğunca fazla sayıda tahkimatlı yeri kazanmaya çalışıyor. Chi ailesi günümüzde Lu'daki tahkimatlı yerlerin çoğunu elinde bulundurduğundan rakipleri olan Meng ve Shu aileleriyle huzursuz bir ittifak içerisinde 1 milyon kadar insanı yönetmektedirler. Dükün şatosunun olmadığını söylemeye gerek yok. Aslında sarayından başka hiçbir şeyi yok. Bunu çekip çevirmek için yeterli parası da hiç olmamış. Yan Kuo bütün bu manzarayı değiştirmeye söz vermiş. Hatta Chi şatolarını kazımaktan bile söz etmiş. Sanırım Yan Kuo'nun düşüşüne neden olan da yaşlı barona düzenlenen suikast teşebbüsünden çok bu tehditti. Benim Lu'yu ziyaretimden 12 yıl kadar önce Pi şatosu komutanı Chi Li efendilerine karşı isyan bayrağı açtı. 5 yıl kadar kaleyi elinde tuttu. Sonunda ondan vazgeçmeye ve K'ye sığınmaya mecbur kaldı. Baron Kang'ın onun K ile Lu arasındaki savaşın baş mimarı olduğuna inandığına şüphe yok. Gerçi başkaları bu onurun Yang Huo'ya ait olduğunu düşünüyorlardı. Her neyse, kale komutanı Dük ailesinin bir başka destekçisi olarak ortaya çıktı. O da doğuda bir Chou yaratmak istiyordu. Baron bu isyana imada bulunuyordu. Her zaman olduğu gibi yine dolaylı konuşuyordu. Huzurlu yaşamlarımızdan yoksun kalacağız. Gök'ün iradesi bu yönde görünüyor. Bununla beraber Gök'ü yatıştırıyor, ona her türlü geleneksel ayini sunuyoruz. Ne yazık ki aramızda Kuzey'in kötülüğünü isteyenler var. Baron Kang buradaki ikili anlamı yakalayıp yakalamadığımı görmek için konuşmasına ara verdi. Tabii ki anlamıştım. Kay, Lu'nun kuzeyindedir. Ayrıca kuzey sözcüğü göksel imparator anlamına da gelmektedir. Görüyorum ki yönlerimizi biliyorsunuz. Yani tabii ki düşmanlarımıza yataklık eden Kay'i kastettim. Neden olduğunu bilmiyorum. Onların tek bir yönetim karşıtını bile kabul etmedik. İnsanların ne yapacakları kestirilemez değil mi? Ona katıldım. Aslında ben insanları her zaman anlaşılır bulmuşumdur. Tamamıyla kendi çıkarlarını gözetirler. Bununla birlikte insanların, örneğin yaratılış olgusunu ne şekilde açıkladıkları ya da yorumladıkları benim için çoğu zaman sır olmuştur. Donuk bir ışıkla aydınlatılmış bu odada Baron Kang'la oturuyor ve sesin kendisinden çok yansıması gibi gelen hoş bir müziğin etrafımızdaki havayı doldurduğunu izlerken benden yararlanmak istediğini kastettiğini biliyordum. Kendi eliptik tarzıyla beni deniyordu. Sanki kaplumbağa kabuğunun iç yüzüne ısı tutuyor ve bu şekilde kanla kaplı dış yüzeyinde görünecek olan gizemli yazıyı okumayı hedefliyordu. Ben de en az bir kaplumbağa kabuğu kadar tepkisiz kaldım. Çoğu hanedanlığının yeniden diriltilmesi en büyük hayalimiz dedi biraz beklemedik bir tarzla. Bu gerçekleşecek mi? Bunu kim söyleyebilir? Her halükarda önce egemenlik sonra da vekalet. Birden iki küçük paralel çizgi yumurta kabuğunun üst kısmını bozdu. Baron kaşlarını çatmıştı. Sürecin tersine çevrilebileceğine inananlar var. Ben buna inanmamakla beraber birçok bilge ve az bilgi adam durumun böyle olduğunu düşünmektedir. Onlar adil bir düke kadim dünyevi üstünlük nişanı verilirse bunun Gök'ün iradesini takip edeceğine inanırlar. Yeni macera perestler bu yanlış düşünceyi beslemiştir. Ordumuzun taş kapılarda olmasının nedeni budur. Macera perestlerle baş etmek kolaydır. Fakat tanrısal bilgelerden korkuyor, onlara saygı duyuyoruz. Konfüçyüs'ün öğretilerini biliyor musun? Evet Sayın Baron. Pan Chi ile Batı'da beraberken bana ondan çok söz etti. Ve tabii ki bütün okumuş adamlar onu tartışıyor. Usta Li bile. Bu son cümleyi gülümseyerek söyledim. Rüzgarın yönünü hissetmeye başlıyordum. Usta Li bile diye tekrar etti. Yumurtanın alt kısmında şimdi iki küçük çukur oluşmuştu. Diktatör gülümsemişti. Bu bilgi adamlar birbirlerini sevmiyorlar. Yumuşak bir ses tonuyla konuşuyordu. Konfüçyüs benim isteğim üzerine Lu'ya dönüyor. 14 yıldır uzaklardı. Bu süre zarfında 4 deniz içerisindeki bütün ülkeleri gezdi. Saygıdeğer babam, başbakan tarafından sürüldüğünü düşünmekten hoşlanıyor. Fakat seni temin ederim ki durum bu değildi. Bizi Konfüçyüs sürgün etti. O çok katı bir insandır. Keydüki babama armağan olarak birkaç dini dansçı gönderdiğinde, bu arada baronun dini dansçı ibaresi, Babillerin tapınak fahişleri ibaresinden farklı değildir. Konfüçyüs, babamın bu armağanı yakışıksız olduğu gerekçesiyle kabul etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Buna geleneksel bir sebep gösterdi. Bu tür dansözler, onlara sahip olan erkeklerin iradelerini zayıflatma eğilimindedir. Babam çok nazik bir ifadeyle bunu Kay hükümetinin hain Yankuo'ya barındırdığı gerçeğini telafi etmeye çalışmasının bir işareti olarak kabul ediyorum dedi. Konfüçyüs o zaman bütün görevlerinden istifa etti. Chunfu kentinin baş yargıcıydı. Hazır buradayken bu büyüleyici kenti ziyaret etmelisin. Ayrıca bayındırlık bakanının da yardımcısıydı. Yok, hayır, yanlış söyledim. Bu önceki göreviydi. Terfi etmişti. Güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısıydı ve bu görevi hakkıyla yerine getiriyordu. Baron kafamın arkasındaki duvara doğru bakıp konuşurken onu seyrediyordum. Rüzgarın yönü artık açıkça görülüyordu. Fan Chi'nin dostu olduğumu biliyordu. Fan Chi, Konfüçyüs'ün öğrencisiydi. Chu kahyası Jan Chu da öyle. Bir takım bağlantılar kurmaya başlıyordum. Gerekli bağlantıyı kurdum. Konfüçyüs K'ye mi gitti? Evet. Erik şarabından içtik, müzik dinledik. Aramızda ellerimizi serinletmek için bir yeşim taşı parçası gelip gitti. Hiçbir ülkede, hiçbir zaman diliminde Konfüçyüs'ün orta krallıkta tuttuğu yeri tutan bir kimse bilmiyorum. Doğuştan Lu'nun en üst dereceli şövalyesiydi. Bu, Lord ünvanına sahip devlet bakanlarından hemen sonra geliyor demekti. Bununla beraber fakir bir aileye mensuptu. Babasının Meng Hanedanı'nın ordusunda küçük rütbeli bir subay olduğu söyleniyordu. Diğer baron aileleri gibi Meng'ler de mahiyetindekilerin oğulları için bir okul idare ediyorlardı. Konfüçyüs şimdiye kadar bu okula devam edenlerin en zekisiydi. Şiirleri, tarihleri ve değişimler kitabını okumuş, yaşadığı zamanda faydalı olabilsin diye geçmiş konusunda uzmanlaşmıştı. Baş şövalyenin oğlu olarak iyi bir asker gibi eğitilmişti. Orta yaşlar gözlerine bulut çekene kadar mükemmel bir okçu olduğunu göstermişti. Konfüçyüs kendisini ve ailesinin geçimini, bu arada 19 yaşında evlenmişti, devlet için çalışarak sağlıyordu. İlk işinin devlet silolarından birinde bir katiplik olduğuna inanıyorum. Hesap işlerinde oldukça titiz olduğunu sanıyorum. Çünkü zamanla bir şövalye için sonu şu an onun güvenlik bakanlığında sahip olduğu görev olan devlet hizmeti merdiveninin basamaklarını hızla tırmandı. Konfüçyüs'ün genelde insanlar tarafından sevilmediğini söylemek durumu olduğundan iyi göstermek olur. Gerçekte ondan sadece yanında çalışan katip arkadaşları değil, yüksek dereceli devlet memurları da nefret ederdi. Bunun nedeni basitti. Çok pervasızdı. İşlerin tam olarak nasıl ve neden yapılması gerektiğini bilir ve düşüncelerini üstlerinin önünde söylemekten çekinmezdi. Yine de ne kadar sinir bozucu olursa olsun, görmezden gelinemeyecek kadar değerli bir adamdı. Böylece yükselebildiği yere kadar yükseldi. 56 yaşında güvenlik ve zabıtadan sorumlu bakan yardımcısı olmuştu. Bu hakkıydı da. Devlet hizmetinde başarılı bir kariyeri vardı. Pek sevilmese de kendisine genel olarak saygı duyuluyordu. Çoğuların Göksel İmparatorluğu üzerinde kabul görmüş bir otoriteydi. Kendisi hiçbir şey yazmamakla beraber çoğu metinlerinin baş yorumcusuydu. Değişimler kitabını birçok kereler okuduğu söyleniyordu. Bu o dereceye varmış ki bambu kamışından sayfaları bir arada tutan kayış 6-7 kere yenisiyle değiştirmek zorunda kalınmış. Kitabın cildini nasıl yıpratmışsa Lu idaresindeki iş arkadaşlarının sinirlerini de aynı ölçüde yıpratmıştı. Konfüçyüs bir gün geldi öğretmen oldu. Bunun ne zaman veya nasıl başladığını anlayamadım. Herhalde zamanla olmuş olmalı. Yaşı ilerlediği ve daha bilge biri haline geldiği zaman gençler şu ya da bu mesele hakkındaki sorular ile ona geliyorlardı. 50 yaşlarında sürekli yanında bulunan 30 ya da 40 öğrencisi ve Fan Chi gibi kendisini bazı saatler dinlemeye gelen genç şövalyeler vardı. Atina'da gördüğümüz ya da daha ziyade işittiğimiz filozoflardan pek farklı olmamakla beraber gençlerden para almazdı. Ayrıca sevgili dostun Sokrates gibi gençleri irfana yöneltecek sorular sormazdı. Konfüçyüs sadece soruları cevaplandırırdı ve cevaplarının çoğu gerçek anlamda arşive benzeyen hafızasından geliyordu. Çoğu hanedanının yazılı ve de zihinlerdeki tarihini tamamıyla biliyordu. Ayrıca onların selefleri olan Shang tarihini de bilirdi. Çoğu Kataylı, Konfüçyüs'ün tanrısal bir bilge, gök tarafından nadiren gönderilen çok zararlı muallimlerinden biri olduğuna inansa da, Konfüçyüs'ün kendisi inatla sadece tanrısallığı değil, bilgeliği de reddediyordu. Bununla beraber Lu dışında da o kadar ünlenmişti ki insanlar Orta Krallığın her bölgesinden onu ziyarete geliyorlardı. Herkesin nezaket kuralları içerisinde kabul ediyor, neyin ne olduğundan ve de ne olması gerektiğinden söz ediyordu. İşte onu sıkıntıya sokan da neyin ne olması gerektiğiyle ilgili bir anlatımıydı. Konfüçyüs hayata Meng ailesinin katibi olarak başladı. Sonra Qi ailesinin hizmetine geçti. Fakat baron ailelerinin himayesine rağmen onların daima düklerin haklarını gasp ettiklerini hatırlamasını sağladı. O bu durumun önce çoğu ritüellerinin asıl formlarına döndürülmesi ve sonra da baronların gayrimeşru yetkilerinin meşru düke devredilmesi yoluyla düzeltilmesini istiyordu. Bu iki şey yapıldığında gök memnun olacak ve vekaletini verecekti. Bu tür konuşmalar baronların hiç de hoşuna gitmiyordu. Fakat Qi ailesi bilgiyi şımartmayı sürdürdü. Ayrıca memuriyetlere öğrencilerini getirmeyi tercih etti. Fazla da şansları yoktu. Bütün Konfüçyüs taraftarları akıl hocaları tarafından yönetim ve savaş alanlarında mükemmel şekilde eğitilmektedir. Son olarak Konfüçyüs devletler arasındaki barışı korumaya çalıştığından baronlar onu bunun için en azından açıkça eleştirememektedir. Konfüçyüs sık sık barış görüşmelerine gönderiliyor ve orada sürekli biçimde diğer katılımcıları göksel öğretiyle şaşkına çeviriyordu. Bazen faydalı bile oluyordu. Fakat yıllarca bir idareci ve diplomat olarak çalışmasına rağmen protokole uymayı asla öğrenemedi. Baron Kang bana Konfüçyüs'ün patavatsızlığı ile ilgili ünlü bir örnek verdi. Konfüçyüs, Lu'yu ilk defa terk etmeden çok uzun bir süre önce ailemizin atalar tapınağında bir kutlamaya katıldı. Babamın yanında 64 dansöz olduğunu görünce çok öfkelendi. Dük atalarına seslendiği zaman yanında sadece 8 dansöz bulunabileceğinden babam 6 dansözden fazlasına sahip olamazdı. Konfüçyüs iyice şaşırmış olan babamı nasıl da azarlamıştı. Gerçek hikaye pek de komik sayılmazdı. Konfüçyüs yaşlı başbakana hükümdarın hakkını açık biçimde gasp ettiğinden gökün öfkesini çekeceğini anlatmıştı. Baron Konfüçyüs'e kendi işine bakmasını söylediğinde Konfüçyüs geri çekildi. Odayı terk ederken şunu söylediği işitildi. Bu adama tahammül edebilirse herkese katlanılabilir. Büyük babamın bu kadar ileri gitmeye hiç cesaret edemediğini söylemeliyim. Konfüçyüs, Dük Ting'i bu üç baron ailesinin kalelerini dağıtmaya ikna etmeye çalıştı. Tabii ki Dük elinden gelse bunu yapardı. Fakat güçsüzdü. Her neyse kısa süreli de olsa iki adam üç aileye karşı kumpas kurdular. Pi'deki çoğu kalelerinin isyanından sorumlu oldukları aşikardır. Kanıt mı? Pi şatosu komutanı K'ye kaçtıktan kısa süre sonra Konfüçyüs bütün görevlerinden istifa etmiş ve Lu'dan ayrılmıştı. K'de neler olup bittiğiyle ilgili hikayeler farklı farklıdır. Fakat herkes hem Yang Ho'nun hem de Pi komutanının Konfüçyüs'ün yardımını temin etmeye çalıştığında hemfikirdir. Her ikisi de baron ailelerini devirmeye ve dükü meşru yerine geri getirmeye söz veriyordu. Yine her ikisi de Konfüçyüs'ün kendilerine başbakan olarak hizmet etmesini istiyordu. Konfüçyüs'ün komutanının teklifine sıcak baktı söyleniyordu. Fakat bunlardan hiçbiri gerçekleşmedi. Çünkü Yang Huo ve komutan güçlerini hiçbir zaman birleştiremedi. Bunu yapmış olsalardı Fan Qi'yi baronları kovabileceklerinden ve dükü geri getirebileceklerinden emindir. Fakat macera perestler baronlardan olduğu kadar birbirlerinden de şüpheleniyordu. Konfüçyüs K'de uzun süre kalmadı. İki asi ile olan tartışmaları tatmin edici olmamakla beraber K'deki Konfüçyüs'ten memnundu ve onu yönetime katılmaya çağırdı. Bilge bu davete kapıldı. Fakat K'in başbakanının yönetimde böyle fazilet örneği bir kişiyi barındırmaya niyeti olmadığından teklif geri çekildi. Sonraki birkaç yıl Konfüçyüs ülke ülke gezdi ve kendine iş aradı. Konfüçyüs hiçbir zaman profesyonel bir öğretmen olmak istemiyordu. Fakat bizler hayatta hep istemediklerimizi elde ettiğimizden her nereye gitse sözde öğrencilerle kuşatılıyordu. Genç şövalyeler ve hatta asiller ondan bir şeyler öğrenmeye can atıyordu. Konfüçyüs gökü hoşnut etmek için eski adetlerin diriltilmesinden söz ediyor. Görünmekle beraber gerçekte oldukça radikal bir hareketin liderliğini yürütüyordu. Hedefi ise sade biçimde ifade edersek, yozlaşmış bütün güçlü ve gelişen soylar sınıfını ortadan kaldırarak bir defa daha Gök'ün oğluna yer açmaktı. Gök'ün oğlu o zaman güneye, aralarında yeni Konfüçyüs tarikatında eğitim görmüş şövalyelerden oluşmuş bir çoğunluğun bulunacağı sadık kölelerine dönecekti yüzünü. Konfüçyüs'ün 70 yaşında Lu'ya dönüşünün ardında bu sebep yatıyordu. Rejime kişisel bir tehdit olarak görülmemekle beraber fikirleri soylu sınıfını o kadar rahatsız etti ki Baron Kang bile adamın gezilerine bir nokta koymaya karar verdi. Ona Dük adına bir elçilik heyeti gönderdi. Bu bilgi adamdan eve dönmesi rica ediliyor ve kendisine yüksek bir memuriyet verileceği imasında bulunuluyordu. Konfüçyüs bu teklife aldandı. Artık Wei'den ayrılmış, Lu yoluna koyulmuştu. Ümit edelim ki, dedi ev sahibim, Kay'le olan bu küçük savaşımız o gelmeden bitmiş olur. Tanrı dilerse, dedim dindar bir ifadeyle. Konfüçyüs'ten Gök'ün iradesiyle ilgili çok şey dinleyeceksin, dedi ev sahibim. Uzun bir sessizlik oldu. Nefesimi tuttum. Sen burada bana yakın kalacaksın. Bu şeref cümlemi bitirmeme izin vermedi. Ayrıca bir şekilde ana yurduna dönmeni sağlayacağız. Bu arada baron yumuşak küçük ellerine baktı. Size elimden geldiğince hizmet edeceğim sayın lord. Pekala. Böylece başka hiçbir kelime daha etmeden Lu'da kaldığım süre içerisinde Konfüçyüs'ü izlemem ve gizlice barona rapor vermem kararlaştırılmış oluyordu. Baron, Yang Huo ve Pi komutanından korkuyor, kendi muhafız komutanı Zhang Qiu'dan kuşku duyuyor, Konfüçyüs ve onun öğretilerinin ruhani gücünü rahatsız edici buluyordu. Bazen korktuğunuz şeyden kaçmak yerine onunla yüzleşmek daha akıllıcadır. Baron, Konfüçyüs'ü bu nedenle çağırmıştı. En kötüsünü öğrenmek istiyordu. 42. ayrımın sonu, sayfa 598.